Ayrım 2. Çıplak Kanser. Oya Kozlu. Sayfa 25. Onkolog bulma süreci. Bütün aymazlığıma ve iyimserliğime rağmen bundan sonrası için bir onkolog doktor bulmam gerektiğini farkındaydım. Kanser tedavisi yapan doktora onkolog dendiğini itiraf ediyorum, yeni öğrendim o sırada. Bulacağım onkoloğun bundan sonra hayatımın neredeyse en önemli kişisi olacağını ise hiç kestiremiyordum. Onkolog bulma ve seçme süreci de ayrıca yorucu bir süreç oldu benim için. Sakinliğimi, sağduyumu korumakta çok zorluk çekmiştim bu süreçte. Üzerinde müthiş bir zaman baskısı hissettiğimi hatırlıyorum. Ameliyatımı yapan doktor, tedaviyi kendi ekibiyle yürütmek istemişti. Ancak ameliyat sonrası kontrollerim sırasında dahi, randevularına zamanında gelemeyecek kadar yoğun çalışan bir cerrahtı. Sorularıma tatmin edici yanıtlar alamıyordum. Tanıyı, bağlı olduğu üniversitenin onkoloji kurulunda anlatacağını ve komisyondan çıkacak karara göre yol haritamızı belirleyeceğimizi söylüyordu. Neredeyse başka bir doktor seçeneğim yokmuş gibi hissetmeye başlayıp bunaldığımı hatırlıyorum. O meçhul kurul bir türlü toplanamadı, toplandıysa da benim için bir tedavi planına karar verilip bana iletilemedi. Şimdiki tecrübemle ilk ameliyatı yapan cerrahın daha sonraki süreç hakkında hastaya bilgi vermesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Dokular iyileştikten sonra beni nelerin beklediğini, bundan sonraki tedavinin onun uzmanlığı olmadığını, bir onkolog bulmam gerekeceğini bana anlatmalıydı. Kendisinin önerdiği bir onkolog varsa da bunu açık ve net olarak söylemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Doktorlarımızın elbette hepsi çok değerli ve zor bir mesleği icra ediyorlar. Hasta olmadan önce doktorlara %100 güvenirdim. Genelde ailem ve yakınlarım sağlıklı olduğu için kayda değer bir tecrübem yoktu sağlık, doktor ve hastane konularında. Teşhislere, yazılan raporlara şüpheci yaklaşma, ikinci bir fikir alma alışkanlığım yoktu maalesef. Her şeye rağmen ameliyattan sonra daha tedavi sürecimin başında sağlığıma öncelikle benim sahip çıkmam gerektiğini aymaya başladım. Hasta ile iyi bir iletişim kurma konusunda da oldukça zayıf olan doktorların her dediğine %100 inanmayacaktım bundan sonra. Zaten daha sonra tedavimde rol alan bazı doktorlar mutlaka ikinci ve hatta üçüncü bir fikri almam için teşvik ettiler beni. Geçiş dönemleri kanser tedavi yolculuğumun ilk başlarında beni en çok zorlayan zamanlar olmuştu. Geçiş dönemi derken tedaviyle ilgili yeni bir karar alınacağı, ilaç değişikliği yapılacağı, tedaviye nasıl devam edileceği gibi kararları beklediğim ara dönemleri kastediyorum. Bilinmezde, belirsizlikte kaldığım zamanlar çok yıpranıyordum. İnternette, şurada burada saçma sapan yazılar okuyup, zihnimi ve bedenimi türlü felaket senaryolarıyla doldurup duruyordum. 45 yaşım kadar günlerimi ve geleceğimi planlayabileceğim bilgisiyle yaşamıştım. Her şeyi öngörüp kontrol edemeyeceğimi kabul etmem, bilinmezde yaşamaya alışmam bir hayli zamanımı aldı. Anladım ki meğerse zaten hayatta her şeyi planlayıp kontrol edebilmek mümkün değilmiş. Çalışan bir kadın, anne ve eş olarak birçok işi bir arada eş zamanlı yürütebilme becerim doğal olarak yüksektir. Plan program yapmadan, detaylarla ilgilenmeden, konuları takip etmeden, zamanını iyi kullanmadan çocuklara, eve ve kendine yetişmek olanaksızdır. Canın zaman zaman acımasızca kontrol canavarı veya dominant teyze olarak yaptırdığı kadar vardım büyük ihtimalle. Ev dışında çalışan ve üreten bir kadın olup hem de yumuşak, kontrollü ve gücü devretmiş bir dişi olmak çok zor, hatta imkansız. Her şeye rağmen geriye baktığımda ev dışında da çalışan kadın olmayı seçmiş olduğum için hiçbir pişmanlığım yok. Çocuk sahibi olmak, onları büyütmek, şekillendirmek hayatın en yüce hediyesi. Ama aile hayatı dışında üretken olmanın, iş veya sanat ile kendini ifade edebilmenin tadı da bambaşka. Zaman içinde, hastalıkla birlikte yavaşlayan hayatımda, iş yaşamının dikte ettiği bazı özelliklerimi kabuğu kat kat soyulan soğanlar gibi geride bırakmaya başladım. Bilinmezde ve belirsizlikte huzurlu, güçlü ve merkezimde kalmayı, kontrolü bırakmayı, kendimden çok daha büyük evrensel bir güce yaslanarak, güvenerek ve ona teslim olarak yaşamaya başladığımda becerebildim. Şifa bulmak sadece iyileşmek anlamına gelmeyebilir. Senden olmayan her şeyden, sana ait olmayan bütün inançlardan kurtulmaktır biraz da. Rachel Naomi Remen. Tekrar onkolog bulma sürecine dönersek, neyse ki o meçhul kurul toplanana kadar biz kafamızı toparladık ve doktorumuzu bulduk. Sevgili arkadaşım Elif Kaban, Bowerson, Houston, MD, Anderson, K. kanser merkezindeki görevinden yeni dönmüş kardeşi Doktor Kerim Kaban. Kerim'i Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllardan beri tanıyordum. Amerika'dan Acıbadem Hastanesi Kozyatağı Onkoloji Bölümünde görev almak üzere transfer edilmiş. Şansım bu sefer yaver gitmişti. Kanser tedavisinde en son buluşların kullanıldığı bir merkezden taze gelmiş bir doktor. Üstüne üstlük çok sevgili eski bir dostumun kardeşi ve neredeyse çocukluğumdan beri tanıdığım biri. Bana özenle ve en iyi şekilde bakacağından emin oldum ve içim çok rahat etti. Gerçekten de öyle oldu. Bu satırları yazarken sevgiyle anıyorum doktorum Kerim Kaban'ı. Hala her hafta görüşmelerimiz devam ediyor. Umudumu korumamda en baş destekçimdir kendisi. İlk randevumuzda Doktor Kerim Kaban bize tedavi planımızı kapsamlı olarak anlattı. 2 haftada bir olmak üzere 4 ay sürecek şekilde planlanan kemoterapi tedavime 2006 yılı Aralık ayı başında Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nde başlamayı karar verdik. Burada çoğul anlatıyorum çünkü ameliyattan yeni çıkmış bir kanser hastası olarak gittiğim ilk onkolog randevusuna benimle birlikte Can, ağabeyim Salih, kayınbiraderim Cem ve çok sevgili arkadaşım Tüyün de gelmişti. Daha sonra tüm kemoterapi seanslarıma aynı ekip hiç aksatmadan geldiler. Can zaten tüm randevu, görüntüleme, kemoterapi seanslarında hep yanımda oldu. Sağladığı destek ve gücü kelimelerle anlatabilmek beni aşıyor. İlerleyen yıllarda doktorun kapısında böyle ekipler ve kalabalıklarla gelen hastaları görünce yadırgadığım zamanlar oldu. Ama sonra hemen ilk başlarda bizim de böyle ekip halinde hastaneye gidip geldiğimizde sevdiklerinin desteğinin yeni kanser tanısı konmuş bir hasta için ne kadar önemli olduğunu hatırlıyordum. İlk kemoterapi seansları Aralık 2006, Mart 2007. 18 Ekim 2006'da yapılan mastektomi ameliyatından sonra 2006 Aralık ayında ilk kemoterapilerin başlayana kadar yarı zamanlı da olsa işe gitmeye gayret etmiştim. Ancak ameliyattan 6 hafta sonra kemoterapi süreci başladığında işler yavaş yavaş değişti. Yorgunluk, kusmalar, iştahsızlık, gece terlemeleri, uyku zorluğu başladı, saçlarım döküldü. O sıralarda Londra'dan beni ziyarete gelmiş olan arkadaşım Elif, tedavi sırasında neden işi bırakmadığımı sordu. Benim için bir dönüm noktası oldu bu soru. Neden şimdiye kadar bu seçenek aklıma gelmemişti acaba? Şükürler olsun hem SGK hem özel sağlık sigortam vardı ve çalışmak zorunda kalmadan tedavime devam edebilirdim. Zaten ilk öğrendiğim şey ne hastalığın ne de tedavinin planlamaya, programa gelmediği olmuştu. Böylece tedavi süresinde çalışmayı bırakmaya karar verdim ve kendimi tamamen iyileşmeye adadım. Kendime özen göstermek, iyi beslenmek, ruhumu, moralimi iyi tutmak tam zamanlı bir işti zaten. Zaman yönetimi, performans, şirket bütçesi, maaş zamanı, vergi zamanı vesaire gibi bütün baskılardan arındırdım kendimi. Ailem, çocuklarım, arkadaşlarım tarafından olağanüstü bir sevgi çemberine alındım. Bir dediğim iki edilmedi. Herkes tüm kapris ve mızmızlarıma katlandı ilk tedavim boyunca. Kemoterapi seanslarında çektiğim en büyük zorluklardan biri damar yolu açılmasıydı. Yapısal olarak ince olan damarlarım verilen ilaçların etkisiyle sertleşmişti. Sağ kolum zaten lenfler alınmış olduğu için kullanım dışıydı. Mikrop kapma durumunda beni koruyacak olan lenfler artık yoktu. Hemşireler ilaç vermek için girecek damar bulmakta zorlanırlar, girdikleri damar bazen patlar, o sırada ben ağlamaya başlarım, ben ağlayınca hemşirelerin elleri ayakları iyice dolaşırdı. Kanser tedavisi, zehirli ilaçları kadar bedeninize sokulan iğneler ölçüsünde de vahşi ve saldırgan bir tedavi. Yine bir kemoterapi seansı öncesi damar yolumun açılmasını beklerken meditasyon yapmaya karar verdim. Her seferinde hem kendime hem etrafıma bu kadar acı çektirerek ağlamanın bir faydası yoktu. Meditasyon sırasında zaman zaman bedenimle, iç organlarımla konuşurum. Onlar bana ne yapmam gerektiğini, nasıl olduklarını, sorularımın cevaplarını usulca fısıldarlar. İşte o sefer damarlarımdan cevap geldi. "Biz senin şifaya kavuşman için var olan yollarınız," dediler. Bu cevaptan sonra o kadar ferahladım ve gevşedim ki hemşireler bir daha damar yolu açmakta zorlanmadılar. Beden asla yalan söylemez. Martha Graham. Hasta olarak tedavi sürecini etkileyebileceğimin ilk sinyalini böylece almış oldum. Düşünce gücümün farkına varmam, iyileşme sürecinde sorumluluk almama yol açtı. Hastalığın ilerleyen evrelerinde, fiziksel gücümün en dipte olduğu zamanlarda dahi düşünce gücümü hastalığa teslim etmedim. kan değerlerimin iyileşmesi, enerjimin geri gelmesi, ağrılarımın azalması, neşe ve gücüme kavuşmak için zihnimde hep canlandırmalar yaptım. Gözlerimi kapatıp derin ve yavaş nefesler alıp verirken, al yuvarlarımın, ak yuvarlarımın sağlıklı bir şekilde üremesinden tutun, güzel bir müzikle dans edip eğlenen, çarşaf gibi bir denizde yüzen Oya'ya kadar en çok arzu ettiğim şeyleri istemekten hiç vazgeçmedim. Bu satırları yazarken bir itirafta bulunmak istedim birden. Kanser tanısı konmuş olması bazı ayrıcalıklar tanıyor insana. Özgürlüğümün sınırlarını usulca esnetmeye başlamıştım. Günün istediğim saatinde yiyip içiyor, istediğim gibi hiç kimseye ve hiçbir şeye tabi olmadan, hastane ziyaretleri hariç uyuyup uyanıyordum. Bebek gibi yaşıyordum yani. Rahatça gülüp rahatça ağlıyordum. Etrafımdakiler neden ağladığımı bildiklerini zannederek hafif acıyan gözlerle seyrediyordu beni. Oysa çoğu zaman beni ağlatan kanser değil, geçmişten gelen, sessizce taşımış olduğum hüzünlerdi. Kanser öncesi döneme göre duygularımı daha açık olarak dışa vurmaya çalışıyordum. Senelerden beri birikmiş olan, ifade edilmemiş olumlu olumsuz düşünce ve duygularımı dillendirdikçe bedenimin toksinlerden arındığını, hafiflediğini hayal ediyordum. Senelerden sonra yavaş bir tempo, sükunet, kendine dönük bir yaşam içinde buluverdim kendimi. Doğa yürüyüşleri, özenle seçilmiş gıdalardan hazırlanan yemekler, arkadaşların ziyaretleri, doğaçlama yaşanan günler, çocuklarım okuldan gelince onları karşılamak, bol bol film seyretmek, derin nefesler alarak ve nefes aldığımı fark ederek yaşamak. Yaşadığım her anın ve günün tadını çıkarıp şükretmek, o günlerden aklımda kalan harika anılar. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman. Allah ağız tadını bozmasın. Sözünün anlamını çok iyi anladım kemoterapi sırasında. İlaçlar ağız tadı diye bir şey bırakmamıştı. Mide bulantısı ve kusma da cabası. Ama tabii insan hemen tecrübelenip ne zaman ve nasıl yemesi gerektiği konusunda uzmanlaşıyor. Ben kemoterapi ve onu takip eden 2 gün boyunca çok az yerdim. Daha sonra birden iştahım yerine gelirdi ve tekrar dengeli beslenmeye başlardım. Bedenimi dinlemeye, onun isteklerine saygı göstererek yaşamaya başlamıştım. Arkadaşlarım Tülin ve Serap ile sık sık Bahçeköy'deki Arboretum'da buluşup doğa yürüyüşü yapıyorduk. Hiçbir acelemiz olmadan yaptığımız muhabbet dolu bu harika yürüyüşler sayesinde bol temiz hava alıp oksijen sevmeyen kanserli hücrelere savaş açtığımı düşlerdim hep. Zaman zaman yürüyüşlerimize başka arkadaşlar da katılmaya başladı. Görkemli ağaçları seyredip, isimlerini öğrenip, arada onlara sarılıp doğanın eşsiz mükemmelliğine hayran kalarak onun iyileştirici gününe teslim ediyordum kendimi. Okumayı seven biri olmama rağmen tedavi sırasında çok az okuyabildim. Kemoterapi beyni diye bir şey varmış. Bu dönemde benim de bilişsel becerilerim epey geriledi. Konsantre olmakta, hatırlamakta zorluk çektiğimi, özellikle araba kullanırken çok dalgınlık yaşadığımı hatırlıyorum. Tedavi bittikten bir süre sonra düzeliyor bu geçici dumur hali. Okuyamadığım için televizyon seyreder olmuştum. Özellikle Home TV'nin yemek programlarını sardırmıştım. Derken televizyon programlarında seyrederek öğrendiğim yemekleri pişirmeye başladım. Yemek ve mutfak ile ilgili olan her şeye merakım arttı. Yıllarca ucundan tuttuğum mutfak faaliyetlerini sevmeye başladım. Enerjim düşük olduğu zamanlar mutfağa giremiyordum. Ne zaman mutfağa girsem ve farklı bir şeyler pişirsem, Can ve çocuklar iyi olduğumu anlıyorlardı. Mutfak ve yemek pişirme sevgisi işte o ilk tedavi zamanlarından bana kalan bir hediye oldu. Kemoterapi tedavisinin 2. seansından sonra dökülmeye başlayan saçlarım kafamın üşümesi dışında rahatsız etmedi beni. 2006 Aralık, 2007 Mart arası devam eden ilk kemoterapi dönemimde olağanüstü ılık ve güneşli bir kış yaşıyorduk İstanbul'da. Bol bol yürüyüş yapıp temiz hava aldım ama kafam hep çok üşüdü. Meğer saçlar ne kadar sıcak tutarmış kafayı. Hangi şapkayı takarsam takayım, kafam ısınamadı gitti. Saçları tamamen dökülmüş olan bir erkek arkadaşım bir gün telefonda konuşurken ''Sen şanslısın, saçların tekrar çıkacak. Ya biz ne yapalım? Kelliye mahkumuz.'' diye teselli etmişti beni. O kadar alışmıştım ki kel kafalı dolaşmaya, kel olduğumu unutup bazen insanlar bana neden garip garip bakıyorlar diye merak ettiğim bile oluyordu. Kemoterapi seanslarım devam ederken bir öğretmen eşliğinde derin nefes ve meditasyon çalışmalarına başlamıştım. Kanser olmadan 3 sene önce nefes ve meditasyon çalışmaları yapılan bir kursa gitmiştim. Can ile ilişkimiz bir darboğazdan geçiyordu. Üzüntülü zamanlardı. Sıkıntılarımla başa çıkabilmek için bu tür yöntemlere ihtiyaç duyuyordum o sıralar. Bu sefer ise amacım aylardan beri almakta olduğum zehirli ilaçlardan bedenimi arındırmaktı. Kemoterapinin etkisiyle el ve ayak parmak uçlarımda nöropati olarak adlandırılan his kaybı oluşmuştu. Derin nefes çalışmalarımda oksijenin bedenimin en derinlerine ulaştığını, parmak uçlarımın karıncalandığını hissediyordum. Her nefes alışımda oksijeni en derinlerime çekip şifa bulduğumu, nefes verişimde ise bedenimde birikmiş olan zehirleri dışarı attığımı ve arındığımı hayal ediyordum. Meditasyonun amacı zihnimizi sükût ve huzura kavuşturmak. Meditasyonu kısaca nefes yoluyla bilinçli bir şekilde beyin dalgalarını frekansını azaltmak olarak tanımlayabilirim. Daha doğrusu bilimsel tanımıyla beynin alfa ve teta konumuna getirilmesi. En iyi yaşam şartlarına sahip olsak dahi zihinsel ve ruhsal huzurumuz olmadan gerçek mutluluğu yakalamak çok zor. Dış etkenlerden tamamen bağımsız olarak sükunet, iç huzur ve mutluluğu yakalamak, ruhsal dengede kalmak hepimizin içinde olan bilgelik havuzuna ulaşmak için kullanılan araçlardan biri meditasyon. Benim için tedaviler sırasında yaşadığım zorluklarla başa çıkmak ve zihnimin doğal iyileştirici gücünü ortaya çıkarabilmek için başvurduğum etkili bir yöntem. Meditasyon daha sonraları da cebimde taşıdığım sihirli bir değnek gibi zor zamanlarımda imdadıma hep yetişti. Koluma damar yolu açılırken, uzun MR çekimlerinde, kan testi veya görüntüleme sonuçlarını beklerken, acı ve ağrı çekerken, heyecan ve korkuyla titrediğim zamanlarda nefes ve meditasyona sığındım. Başka türlü insan MR aleti denen tüpün içinde 2 saat nasıl kalabilir? Meditasyon yaparak o kadar sakinleşip huzur buluyorum ki o acayip gürültülü MR çekimleri sırasında derin bir uykuya bile dalabiliyorum. Sonunda teknisyenler gelip "Oya Hanım, çekiminiz bitti" diyerek uyandırmak zorunda kalıyorlardı beni. Bedeniniz taramadan geçip doktorunuz gözlerini hafifçe kısarak yavaş yavaş filmlerinizi inceler, beyninizde, karaciğerinizde vesaire yeni bir tümör oluşumu olup olmadığını anlamaya çalışırken başka nasıl sakin kalabilir bir insan? Bir de arkadaşım Gül'ün tavsiyesiyle kendim için gökyüzünde hayali bir yıldız yarattım. Evrendeki milyonlarca yıldızdan biri olmakla beraber sadece bana ait bir yıldız bu. Parlak ama yer yer karanlık, karanlık yerlerinde çok değerli ve birbirine hiç benzemeyen güzelliklerde doğal taşlar barındıran bir yıldız benimkisi. Yıldızıma gittiğimde onun kollarından birine rahatça oturuyorum. Arkama rahatça yaslanıp ayaklarımı sallayarak uzaktan ve çok yüksekten dünyayı seyrediyorum. Yıldızdan dünyayı seyrettiğimde her şey minnacık, sıradan ve önemsiz gözüküyor. O zaman yıldızımdaki doğal taşları avucuma alıp dokularını hissederek adeta tüm evrenin gücünü içime alıyorum. Onların güzelliğine, biricikliğine hayran kalıyorum. Küçük bir çocuğum kendi yıldızımda. Hiçbir kötülüğün, acının değmemiş olduğu saf bir çocuk. İyice uçmuş gitmiş bu yazar diye düşünenleriniz vardır sanırım. Bedenime defalarca sokulan iğnelerden, tedavi olarak yıllardır verilen zehirlerden, radyoaktiviteden, lökosit düştü, trombosit çıktı, kan takviyesi gerekiyor girdabından kendimi uzaklaştırıp en azından zihinsel ve ruhsal sağlığımı korumak için bir şeyler yapmak zorundaydım. Kendimi iyi tutmak için elimden, içimden geleni geldiği gibi yapmalıydım. Tedaviye teslim olmak. Tedaviye teslim olmam zaman aldı. İlk başlarda sanki tedaviye hiç ihtiyacım yokmuş, bedenime yapılan bu kimyasal saldırıya karşı koymam gerekiyormuş gibi geliyordu bana. Biraz kibirli bir yaklaşımla bu benim başıma gelmiş olamaz duygum vardı. Ayrıcalıklı yaşamımda hastalığa yer yoktu. Yenilmiş hissediyordum kendimi. İsyan ediyordum. Bünyem ilaçları reddediyordu. Karşı koymaya çalıştığın şey kalmakta ısrar eder derler. Savunma duvarlarımı indirmem, gerçeklerle yüzleşip bana şifa verecek olan tedaviyi mutlak bir kabul ile almam gerektiğini yavaş yavaş anladım. Teslim olmak, her şeyi kontrol edemeyeceğim gerçeğiyle yüzleşmek, yaşadığım ana odaklanmak, kendimi güvenli kollara bırakmak gibi yaşamaya dair yeni beceriler gündemime gelmişti bu aşamada. Demek ki bunları anlayıp öğrenmem, uygulamam gerekiyormuş. Oyanın kanserle evrimi gibi bir şey yaşıyordum. Bu süreçte bir de hastalığın insanları ne kadar eşitlediğini gördüm. Kanserin ırk, dil, eğitim, para, pul, sınıf dinlemeden kötü bir piyango gibi her türlü insanı bulduğunu kabul ettim. Onun gözünde herkes eşitti. Bu eşitliği kanser ünitelerinde hasta olarak görüyor insan. Bütün hastalar eşit ve amaçları tek, yaşamak. Neler neler öğretiyor hastalıklar insana değil mi? Şimdi size çok garip gelecek ama itiraf ediyorum, yaşamın, yaşadığımın farkına vardım hasta olduktan sonra. Gerçekten kendimi teselli etmek için falan söylemiyorum. Yaşadığım her bir günün, çocuklarımın, canın, ailemin, evimin, arkadaşlarımın, doğanın, köpeğimin, kendi varoluşum değerini hasta olmadan önce hiç olmayan bir boyutta fark etmeye başladım. Oh, şöyle bir keyifli, bir güzel kahve ısmarla kendine. Seni mutlu eden sesi duymak için alo de. Hiç işin olmasa da öğle üzeri dışarı çık. Yağmur varsa ıslan, güneş varsa ısın, hatta üşü hava soğuksa. Yürü yürürken sağa sola bak, öylesine değil, görerek bak. Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okşa, çocuk görürsen yanağından makas al. Can Yücel. İlk radyoterapi seansları. Nisan-Mayıs 2007. Nisan 2007'de biten kemoterapi tedavisini takiben radyoterapide olmam gerektiğine karar verildi. Doktorum Kerim, kemoterapiden sonra radyoterapi sana piknik gibi gelecek demişti. Gerçekten de çok doğru çıktı söylediği. Radyoterapi beni fiziksel olarak yormadı. Güneşte biraz fazla kalındığında insanın üzerine tatlı bir yorgunluk gelir, siesta yapmak ister ya canı. İşte radyoterapi seansları da beni öyle yorardı. Her seanstan çıkışımda hemen hastanenin arkasındaki parka giderdim. Parkta çok güzel, ulu bir ağacım vardı. Onun gövdesine sarılıp bir süre öylece dururdum. Kafamı kaldırıp yukarıya bakar, ulu ağacın yapraklarından üzerime şifa yağdığını, onun beni koruduğunu düşünürdüm. Bedenimdeki toksinlerin de ayaklarımı bastığım toprağa akıp gittiğini hayal ederdim. Kendimden çok daha büyük bir güce yaslanıp onun tarafından korunduğumu hissederdim. Korunduğumu, kollandığımı hissetmek, büyük bir güce teslim olmanın hafifletici ve rahatlatıcı etkisi içimi olumlu duygularla doldurur, bana güç verirdi. Radyoterapi onkoloğum, doçent doktor Melahat Garip Ağaoğlu, muhteşem bir hekim olmasının yanı sıra hastasının moralini hep en üst düzeyde tutar. Yaklaşık 6 hafta süren radyoterapi seanslarım sırasında sıcak ilgisini ve yakın takibini hep üzerinde hissettim. Radyoterapi üniteleri hastanelerin yer altı katlarında gün ışığından yoksun yerlerde oluyor. O sıralarda hamile olan doktorum Melahat Hanım, müthiş enerjisi ve becerikliliği ile güneş gibi aydınlatırdı o -4 kattaki radyoterapi bölümünü. Biraz da radyoterapinin uygulanmasını anlatmak istiyorum bu noktada. Tedavi hazırlık olarak daha önceden bedeniniz ölçülür, biçilir ve tedavi alanları kalemle işaretlenir. İşaretlerin silinmemesi için her birinin üstü şeffaf bantlarla kapanır. Artık tam bir dart tahtasına dönüşmüşsünüzdür. Tedavi boyunca işaretlerin silinmemesi için çok dikkatli yıkanmak gerekir. İlk seferinde 28 doz ışın aldığımı hatırlıyorum. Sadece hafta içinde yapıldığı için yaklaşık 6 haftalık bir tedavi. Her gün aynı saatte hastaneye git, soyun, giyin, yat, kalk 20 dakikalık bir süreç. Tedavi uygulayacak olan teknisyen hastayı çelik bir yatağa tam doğru pozisyonda yatırıp odayı terk eder ve 15 santim kalınlığındaki çelik kapı üzerinize kapanır. Işınları tam isabetle tümörlere gönderen koca makine, önceden programlandığı şekilde etrafınızda döner ve değişik açılardan ışın gönderir. O sırada hiç kıpırdamadan yatmak gerekir. İlk başlarda o ağır kapı üstüme kapanıp soğuk çelik yatağın üstünde koca makinenin altına tek başıma kaldığımda korkar ve ağlamak isterdim. Neler geldi başıma diye kendimi acırdım. Daha sonraları dışarıdaki monitörlerden teknisyenin beni seyrettiğini fark edip bu sefer bir bilim kurgu kahramanı olduğumu düşlemeye başladım. 2 hafta içinde tedaviye uyum sağladım, ışınların üzerime yağan şifalı ve sıcak güneş ışınları olduğunu hayal eder oldum. Bedenimdeki kötü tümörleri tam isabetle gözlerinden vurup kurutuyordu ışınlar. Aktif kanser tedavisi bitince. 2007 Mayıs ortasında radyoterapi tedavim de sona erdi. Son tedaviyi aldıktan sonra yaşasın mezun oldum diyerek sevinçle herkesi aramıştım. 6 aydan beri yani 180 günde yaklaşık 90 kere hastaneye gitmiştik karı koca. Tedavilerim sona erdiğinde bir boşluk içinde kaldığımı ve korktuğumu hatırlıyorum. Sürekli hastaneye giderken hastalığımın aktif olarak tedavi edildiğinin bilincinde olduğumdan içim rahattı. Oysa artık doktorumu sadece 3 ayda bir görecektim. Bundan sonra sadece düzenli olarak alacağım bir hormon hapının kanseri benden uzak tutacağına güvenmek durumundaydım. Yeni yürümeye başlayan bir çocuk gibi zaman içerisinde tetikliğim geçti. İyileşeceğime dair inancım güçlendi. Etrafımdaki sonsuz sevgi ve iyi bakıma rağmen 7 ay süren vahşi tedaviler sonrası ruhen ve bedenen çok yorgundum. Aynada bana bakan Oya başka biriydi. Kafasında, kaşında, kirpiğinde tek bir tüy olmayan, gözlerinin feri sönmüş, ışığını ve enerjisini yitirmiş, ruhu ve bedeni darbeli bir kadın. En iyi şekilde bakım gördüm, bütün sevdiklerim yanımdaydı, aldığım sevgi, şefkat ve ilgi sınırsızdı. Bunların hepsi harika şeyler, ancak bedenin ve özellikle ruhun iyileşmesi için tek başına yeterli değil. En derinlerdeki yaşam kaynağımın tekrar dolması, yaşam enerjime kavuşmam için zamana ihtiyacım olduğunu gördüm. Yaşam enerjimizi başka hiç kimse bizim adımıza canlandıramıyor. Zaman içerisinde tükenmişlik duygum yerini yavaş yavaş tekrar yaşam sevincine bıraktı. Zamanın tedavi etme gücü müthiş. Çocuklar. Kanser tanısının konduğu 2006 yılında 8. sınıfa başlamış olan oğlum Ali lise giriş sınavlarına hazırlanıyordu. Babası ile birlikte haftanın 3 günü Zorlu ile ünlü Erkan Hoca'nın Nişantaşı'ndaki dershanesine gidiyorlar. Can da Ali ile birlikte bütün derslere girip not tutarak Ali'ye yardım ediyordu. Can pazartesi sabahları beni kemoterapiye götürür, akşamüstü eve getirir ve aynı gün akşam da Ali ile beraber dershaneye giderdi. Dersten çıkıp eve gelmeleri gece 11'i bulurdu. Genelde ben çok bitkin olurdum, baba oğul tüm yorgunluklarına rağmen bana enerji ve güç vermeye çalışır, o günün komik olaylarını anlatır, beni neşelendirirlerdi. Ali kaçıncı kemo seansını bitirdiğimi takip eder, anneciğim bak 7-0 galipsin bugün diyerek durumu hafifletir, sevgisinin gerçekliğiyle her şeyin düzeleceği dönemi iple çekmeme yardım ederdi. Kızım Ayşe ise 6. sınıftaydı. Hastalığıma çok isyan etmişti. O sıralar Irak'ı işgal etmiş olan George Bush'un çok kötü bir insan olduğuna karar vermiş ve bir gün arkadaşım Tülin'e neden Bush gibi kötü insanlar hasta olmuyor da benim melek annem hasta oldu diye isyanını dile getirmiş. Diğer taraftan da okuldan döndüğünde benim evde olmamdan çok memnundu. Yaşadıklarımızı çocuklarımızdan saklamaya çalışmadık. Onların anlayabileceği şekilde ve anlamak istedikleri kadar bilgi verdik hastalık hakkında. Özellikle Can bu konuda çok titizlendi. Psikolog görüşü aldı, okullarının rehberlik bölümlerini de ayrıca bilgilendirdi. Çocuklara hastalık hakkında doğru ve zamanında bilgi verilmezse, kendi kafalarında gerçek dışı senaryolar üreteceklerini veya internetten, sağdan soldan yalan yanlış duyumlarla yersiz endişelere kapılabileceklerini anladık. Onun yerine bize güvenip doğruları bizden öğrenmeleri için iletişimimizi açık tutmaya çalıştık. Okullar Şubat ayında sömestr tatiline girince amca ve yengeleri Cem ve En çocukları alıp Londra'ya gittiler. Çocuklar için sürpriz bir moral gezisi oldu bu. Evin ağır havasından bir süre çıkıp neşeli ve faal bir hafta geçirdiler. Can'ın ağabeyi Cem ve eşi En benim için kardeş, arkadaş, sırdaş, yol göstericidirler. Çok ama çok şanslı olduğumu düşünmüşümdür onlar hayatımda oldukları için. Ali'nin Haziran ayındaki ilkokul mezuniyet töreni, kanser tedavim bittikten sonra katıldığım ilk geniş kapsamlı sosyal etkinlik oldu. Askerden yeni dönmüş bir erin saçları kadar kısa olan saçlarım da doğrusu o çok sıcak Haziran gününde beni pek rahatlattı. Şükürler olsun yaşadığımız bütün zorluklara karşın Ali başarılı bir sınav geçirdi. Çok sevdiği Enka okullarından tam burs kazanmasına rağmen artık bir değişiklik yapma zamanı geldiğini düşünerek eğitimine Alman Lisesi'ne devam etmeye karar verdi. Baba oğul zehir gibi bir takım olup neredeyse sınava birlikte hazırlanmışlardı. Can ve Ali'nin böylesine yakınlaşması için müthiş bir fırsat olmuştu bu süreç. Bugün hala çok güçlü olan baba oğul bağlarının temeli Ali'nin ergenliğe adım attığı 8. sınıf sırasında atılmış oldu. Biz anneler çok iyi niyetle anaçlık duygusuyla bazen çocuklarımız ve babalarının gerçekten yakınlaşmasını, babaların doya doya babalık yapmasını engelleyebiliyoruz. Hasta olup annelik görevlerimi büyük ölçüde Can'a devrettiğimde, Can benden farklı ama benim kadar severek etkin ve titiz bir şekilde çocuklarımıza baktı. İkinci ayrımın sonu sayfa 44.